Ayrım 15.
En sevdiği harf O harfiydi. O yazmayı okuldan alışkındı. O'larınızı Treyze'ninkiler gibi güzel kapatmalısınız derdi hep öğretmenleri. Aranızda en iyi O'ları Treyze yazıyor. Sonra Treyze aynı sınıfta 3 kez kalmıştı. Ama bunun suçu kendisinde değildi, suç öğretmenindeydi. Sonunda kendisininkilerden daha güzel O'lar yazmaya başladığı için Treyze'yi çekememişti. Herkes O'larını getirip Treyze'ye yaptırmıştı. Öğretmenin olsun ise kimse kopya etmek istememişti. Bu yüzden O'ları istediği kadar küçük yazabiliyordu. Tertemiz ve düzenli yazılmış yuvarlaklar kendilerinin 3 katı büyüklükteki komşularının arasında boğulup kalıyorlardı. Bir başlıkta çok sayıda O harfi bulunduğunda Treyze önce bunların kaç tane olduğunu sayıyor, bütün O'ları çabucak satırın sonuna yazdıktan sonra başta boş kalan bölümü gereken kısaltmaları yaparak yazdığı başlık için kullanıyordu. Biten kağıt şeritlerin altına bir çizgi çektikten sonra şeritte bulunan başlıkları sayıyor, çıkan sayıyı önce aklında tutuyor, sayıları tutmak bakımından belleği güçlüydü, 3 kez yaptığı hesap sonucu değişmediği takdirde bu sayıyı yazıyordu. Harfleri harflere koşut olarak da yuvarlakları haftadan haftaya küçülüyordu. 10 şerit dolduktan sonra bunlar üstlerinden özenle birbirlerine dikildi ve böylece oluşan 603 kitaplık liste Treyze'nin varının yoğunun yeni ve güç çabalar sonucu kazanılmış bir parçası olarak etekliğin yeni dikilen cebinde anahtarların yanına saklandı. Yaklaşık 3 hafta kadar sonra Treyze sayısız kez yazmak zorunda kalacağı Buda adına rastladı. Bu adın içerdiği yumuşak sesler çok hoşuna gitti. O yakışıklı genç adamın adı da bu olmalıydı işte. Yoksa Hörgrop değil. Treyze merdivenin tepesinde gözlerini kapayarak elinden geldiğince yumuşak bir sesle Hör Puda dedi. Böylece Buda'nın özgün adı olan Puta, Hör Puda'ya dönüşmüş oldu. Buda tarafından tanındığı duygusuna kapılan Treyze, kitaplarının sonu gelmek bilmediğinden onunla övündü. Ne kadar güzeldi konuşmaları. Üstelik bütün bu kitapları da yazmıştı. Kitapların içine bir bakmayı çok isterdi. Ama zamanı yoktu ki buna. Hör Puda'nın varlığı Treyze'yi acele etmeye zorladı. Çok ağır ilerlediğini anlamıştı kadın, günde 1 saat çok azdı. Bunun üzerine uykusundan özveride bulunmaya karar verdi. Merdivenin tepesinde uykusuz geceler geçirerek okudu ve yazdı. Saygıdeğer kişilerin saat 9 oldu mu yattıklarını unutmuştu. 4. haftada yemek odasının işini bitirdi. Kazandığı başarı nedeniyle gece yaşamından zevk duymaya başlamış, kendini ancak elektrik harcadığı zamanlar mutlu hisseder olmuştu. Kiyene karşı davranışlarında da eski oranla şimdi kendinden çok daha emindi. Eski cümleleri yeni bir vurguyla söylüyordu. Şimdi daha ağır konuşuyor ama sözcüklerin üstüne basa basa ve belli bir görkemle söylüyordu. Kiyen 3 odayı ona kendi isteğiyle bırakmıştı. Kitaplarını ise Treyze kendi alın teriyle kazanıyordu. Sıra kendi yatak odasına geldiğinde Treyze içindeki son korku kırıntılarını da yenmiş bulunuyordu. Artık güpegündüz kocası yandaki odada uyanık yatarken merdivene çıkıyor, eline bir şerit alarak kitaplara karşı olan görevini yerine getiriyordu. Hiç ses çıkarmamak için de dişlerini sıkıyordu. Artık konuşacak zamanı yoktu. Çok dikkat etmesi gerekiyordu. Yoksa bir kitabın başlığında yanlışlık yapabilir ve işe baştan başlamak zorunda kalabilirdi. Asıl önemli konu olan vasiyetnameyi de unutmuyor ve kocasına eskisi gibi özenle, özveriyle bakıyordu. Kapıcı geldiği zaman ise çalışmasına ara verip mutfağa gidiyordu. O gürültülü adam Treyze'yi işinde ancak rahatsız ederdi. Kiyen hasta yattığı 6. ve son hafta biraz daha rahat soluk almaya başladı. Kesin sezgileri artık gerçekleşmiyordu. Treyze konuşmasını ansızın yarıda kesip susuyordu. Konuştuğu saatler hesaplandığında ancak yarım gün ediyordu. Eskiden olduğu gibi hep aynı şeyleri söylemekteydi ama Kiyen yine de beklenmedik durumlarla karşılaşmaya hazırdı ve yürek çarpıntısıyla büyük olayı bekliyordu. Treyze sustuğu zamansa gözlerini mutlulukla kapatıp gerçekten uykuya dalıyordu. Genç aşk. Doktor, yarın ayağa kalkabilirsiniz dediği anda Kiyen kendini sağlıklı hissetti. Ama hemen yatağından fırlamadı. Akşam olmuştu. Kiyen sağlıklı yaşama düzenli biçimde sabah saat 6'da başlamak istiyordu. Ertesi günü başladı. Yıllardır kendini bu denli genç ve güçlü hissetmemişti. Yıkanırken ansızın kasları sanki gelişmiş gibi bir izlenime kapıldı. Zorunlu dinlenme yaramıştı. Yan odaya açılan kapıyı kapattıktan sonra yazı masasının başına geçip baston gibi dimdik oturdu. Kağıtları karıştırılmıştı. Gerçi dikkatli yapılmıştı bu iş ama Kiyen yine de anlamıştı. Kağıtları düzenlemek zorunda kalışına sevindi. Yazılara dokunmak içini tatlı bir duyguyla dolduruyordu. Önünde yapacağı çok iş vardı. Kendisi düşüşünün hemen ardından ateşin etkisiyle yatağa serildiğinde kadın burada vasiyetname peşine düşmüştü. Hasta yatağında ruhsal durumunun geçirdiği çeşitli değişiklikler arasında bir karar hiç değişmeksizin varlığını korumuştu. Vasiyetname yapmayacaktı çünkü Treyze vasiyetnameye çok önem veriyordu. Treyze'yi görür görmez sert davranmaya, onu çabuk ve etkili biçimde yine haddini bilmeye zorlamaya karar verdi. Ona kahvaltısını getiren Treyze önce bu kapı açık kalacak demeye niyetliydi. Ama istediği vasiyetnameyi elde edebilmek amacıyla güler yüzü bir saldırı planlamış olduğundan ve yine ayağa kalktıktan sonra Kiye'nin keyfinin nasıl olduğunu da bilmediğinden onu zamanından önce sinirlendirmemek için kendini tuttu. Yalnızca yere eğilip kapı kolay kapanmasın diye altına bir tahta parçası sıkıştırdı. Tutum uzlaşmadan yanaydı ve isteğine dolambaçlı yollardan erişmeye hazırdı. Yerinden doğrulup boylu boyunca kadının karşısına dikilen Kiye'n soğuk bakışlarını ona diktikten sonra sert bir sesle konuşmaya başladı. Bu yazılar karma karışık olmuş. Anahtarın nasıl olup da geçmemesi gereken ellere geçtiğini merak ediyorum. Anahtarı pantolonumun sol cebinde buldum. Ne yazık ki bu anahtarın gizlice alındığı, kötüye kullanıldığı ve ondan sonra geri verildiği sonucuna varmak zorundayım. Bu söylediklerinizi duyan ne sanır? İlk kez ve son kez soruyorum. Yazı masamı kim karıştırdı? Hayret doğrusu. Bilmek istiyorum. Çok rica ederim. Hırsızlık yaptığımı mı söylemek istiyorsunuz? Açıklama istiyorum. İstemesi kolay. Ne demek bu? İnsan böyledir işte. Hangi insan? Zaman insana öğretir. Yazı masası. Hep söylüyorum zaten. Neyi? Bu beraberliği siz istediniz. Beni hiç ilgilendirmiyor. Adam karyolaların görünmeye değer olduğunu söylemişti. Hangi karyolalar? İki kişilik karyolalar. İki kişilik karyolalar mı? Evli insanlar bunu kullanmaz mı? Evlilik beni ilgilendirmiyor. Yoksa benim aşk evliliği yaptığımı mı sanıyorsunuz? Bana huzur gerek. Saygıdeğer bir insan saat 9 oldu mu? Bundan böyle bu kapı kapalı kalacak. İnsan düşünür, sanrı yönetir. Bu hastalık yüzünden tam 6 hafta yitirdim. Ben de gece gündüz kendimi hasta bakımına adadım. Bu böyle sürüp gidemez. Bu özverime karşılık kocam ne yaptı? Benim zamanım değerlidir. Birlikte notere gitmek ve vasiyetname yapacak değilim. Zehirlenmekten mi korkuyorsunuz? 40 yaşında bir erkek, kadın ise 30 yaşında gösteriyor. 57. Bugüne dek bunu kimse söylemedi bana. Kimliğinizde açık seçik böyle okunuyor. Herkes okuyabilir. O halde bir kadının elinde yazılı belge bulunmalı. Yoksa yaşamın tadı kalır mı? 3 oda karıya, 1 oda da kocaya ait. Elimdeki belgede böyle yazılı. Kadın erkeğe her şeyini veriyor. Ondan sonra da böyle ortada kalıveriyor. Neden yapar sanki böyle bir aptallığı? Yazılı olmalı. Bunun tek yolu bu. Yalnızca söz vermek kolaydır. Günün birinde koca düşüp bayılıyor. Karısı ise hangi banka olduğunu bile bilmiyor. Evli kadının bankanın adını bilmesi gerek. Eğer bilmiyorsa her şeye hayır demeli. Sorarım size, haklı değil miyim? Ortada banka olmadan kocanın ne yararı var? Kocası karısına hangi banka olduğunu söylemek istemiyor. Karısına bankasının adını vermeyen koca olur mu? Hayır, erkek bile denmez böylesine. Erkek dediğiniz karısına bankasının adını verebilmeli. Çabuk dışarı! Dışarı çıkmak. Herkes yapabilir bunu. Ama kadının eline ne geçer dışarı çıkmaktan? Bir koca vasiyetname yapmalı. Kadın hiçbir zaman bilemez. Bir erkek dünyada yalnız başına değildir. Karısı da insandır. Sokağa çıktığımda bütün erkekler bana bakıyor. Bir kadın için verimli olan kalçalarının iriliğidir. Çabuk dışarı demek yakışık almaz. Odanın kapısı açık kalmalı. Anahtarlar bende. Erkeğin önce anahtarları benden alması gerek. Ancak ondan sonra kapıyı kilitleyebilir. Anahtarları istediği kadar arasın. Onlar burada. Treyze eteğine vurdu. Ama buraya el uzatmak istemiyorsunuz değil mi? Aslında istiyorsunuz ama cesaret edemiyorsunuz. Çabuk dışarı! Kadın kocasının canını kurtarıyor, ondan sonra da dışarı atılıyor. Koca ölmüştü resmen. Kim çağırdı kapıcıyı? Koca mı? Koca o sırada merdivenin altında yatıyordu. Neden kapıcıyı gidip kendi çağırmadı, söyler misiniz bana? Yerinden kımıldayabilecek durumda değildi de ondan. Önce ölmüştü, şimdi de karısından her şeyi esirgiyor. Varlığı ortaya yeni çıkan erkek kardeş de hiçbir şey öğrenemeyecekti. Banka bana söylenmeli. Bir kadın yeniden evlenmeyi ister. Ben kocamdan ne gördüm? 40 yaşıma geldim mi artık hiçbir erkek başını çevirip bakmaz bana. Kadın da insandır. Rica ederim, kadının da bir kalbi vardır. Treyze'nin tiz sesli bağırmaları yerini hıçkırıklara bırakmıştı. Bir kadında da bulunduğunu söylediği kalp, dudaklarından kırık bir kalp gibi dökülüyordu. Şimdi başı gibi gövdesi de çarpık, zavallı bir halde kapının pervazına dayanmış duruyordu. Yerinden kıpırdamamaya kararlıydı ve erkeğin kaba kuvvet kullanarak saldırmasını bekliyordu. Elini korumak istercesine eteğini, kumaşın sertliğine karşın anahtarlar ve kitapların listesi yüzünden kabarmış olan yere koymuştu. Her şeyin yerli yerinde olduğundan emin olduğu anda, bir kalp, bir kalp diye yineledi ve bu sözcüğün ender rastlanır güzelliğinin etkisiyle yeniden hıçkırıklara boğuldu. Ansızın Kiye'nin gözlerindeki vasiyetname perdesi kalktı. Şimdi sevilmek için yalvaran zavallı bir kadın vardı karşısında. Treyze kocasını baştan çıkarmak istiyordu. Kiyen onu hiç böyle görmemişti. Treyze ile kitapların aşkına evlenmişti. Oysa Treyze ona aşıktı. Kadının ağlaması karşısında korkuya kapıldı. Yalnız bırakayım diye düşündü. Yalnız kalırsa daha kolay sakinleşir. Acele adımlarla odadan, daireden ve binadan çıkıp gitti. Demek ki Treyze'nin Bay von Bredow'un pantolonlarına göstermiş olduğu yakın ilgi gerçekte kendisine yönelikti. Divana Kiyen'e olan sevgisi yüzünden uzanmıştı. Kadınların sevdikleri erkeğin ruhsal durumunu anlamak için ince bir sezgileri vardı. Treyze de çekingenliğini anlamıştı. Birlikte nikah dairesinden çıktıklarında kocasının düşüncelerini bir kitaptan okur gibi yüzünden okumuştu. Ona yardımcı olmak istiyordu. Kadınlar aşık olduklarında kişiliklerini de yitirirler. Treyze gel demek istemişti ona ama utandığından konuşmak yerine kitapları yere fırlatıvermişti. Sözcüklere döküldüğünde bu hareketin anlamı şuydu. Kitaplar umurumda bile değil ama seni seviyorum. Aşkını simgesel bir jestle açıklamıştı. O zamandan bu yana da hep Kiye'nin peşinde koşmuştu. Onu birlikte yemek yemeye, çevresinde başka eşyalara dayanmaya zorlamıştı. Her fırsatta kolalı eteğiyle ona sürünmüştü. Karyoladan söz etmek için fırsat aradığımdan, Kiye'nin altına da divan yerine bir karyola konmuştu. Kadın yatak odasını da değiştirmiş, iki kişilik bir yatak odası takımı satın almıştı. Hastalığı sırasında vasiyetnamenin sözünün edilmiş olması onunla konuşmak için yaratılan bir bahaneden başka bir şey değildi. Ne diyordu hep? İstenirse her şey olur. Zavallı, körleşmiş yaratık. Evlenmelerinin üzerinden aylar geçmiş olmasına karşın yine de Kiye'nin sevgisinden umudunu kesmemişti. Kocasından 16 yaş büyüktü. Ondan önce öleceğini biliyordu. Buna karşın yine de vasiyetname yapmalarında diretiyordu. Bir kenarda kocasına bağışlamak istediği birikmiş birkaç kuruşu vardı hiç kuşkusuz. Kocası bu parayı geri çevirmesin diye vasiyetname üzerinde direniyordu. Kocasından çok önce öleceğine göre Kiye'nin yapacağı bir vasiyetnamenin ona ne yararı dokunabilirdi? Buna karşılık kocası onun yapacağı vasiyetnameden hiç kuşkusuz yararlanacaktı. Sevgisini paranın yardımıyla kanıtlıyordu. Yaşlı kızlar vardır yaşamları boyunca biriktirdiklerini, 10 yıllar boyunca biriktirdiklerini ya da daha iyisi şöyle diyelim, geride bıraktıkları günlerin yaşamak yerine biriktirmeyi yeğledikleri en iyi bölümlerini bir çırpıda bir erkeğe adarlar. Treyze'nin bulunduğu düzeyin üzerine çıkması beklenebilir miydi? Okuma yazma bilmeyenler arasında para her şeyin, dostluğun, iyiliğin, kültürün, gücün ve sevginin en iyi kanıtı sayılır. Bir kadında bu olgu kadının zayıflığından ötürü karma karışık bir nitelik alıyordu. Treyze sırf ona biriktirdiklerini vermek istediğinden 6 hafta boyunca aynı sözleri söyleyerek işkence çektirmişti. Yüzüne açıkça seni seviyorum, al paramı da sana veriyorum diyememişti. Odalarını bağlayan kapının anahtarını saklamıştı. Kiyen anahtarı bulamamış, kadın da onunla aynı havayı solum olanağına kavuşmuştu. Kiyen onunla başkaca bir ilişki kurmayınca kadın da onun havasıyla yetinmişti. Kiyen parasının bulunduğu bankanın güvenlik altında olup olmadığını hiç sormamıştı kendi kendine. Kadınsa onun parasını yitirebileceği korkusuyla titriyordu. Kendi biriktirdikleri kocasını bir süre için olsun geçindirmeye yetmeyecek denli azdı. Bu yüzden sanki kendi geleceğinden korkuyormuşçasına dolambaçlı yollardan sürekli olarak bankanın adını onun ağzından almaya çalışıyordu. Kiyen'i olası bir yıkımdan kurtarmak peşindeydi. Kadınlar sevdikleri erkeğin geleceğini düşünürler. Treyze'nin yaşayacak yalnızca birkaç yılı kalmıştı önünde. Kalan gücünü ölmezden önce kocasının geleceğini sağlama bağlamak için harcıyordu. Çaresiz kalınca Kiyen hasta yatarken masasını karıştırmıştı. Daha kesin veriler bulmayı umut etmişti. Kocasını heyecanlandırıp sinirlendirmemek için de anahtarı masada bırakmamış, nerede bulduysa yine oraya koymuştu. Cahil bir kadın olduğundan, kocasının düzenliliğinden ve belleğinin gücünden haberi yoktu. O denli cahildi ki, Kiyen salt onun konuşmasını anımsadığında içinden kusmak geliyordu. Treyze'ye yardım edebilmesi olanaksızdı. İnsan dünyaya aşk için gelmez. Kiyen de bir aşk evliliği yapmamıştı. Kitapların iyi bakılmasını istemiş, Treyze'yi de bu iş için uygun bulmuştu. Kiyen sanki yaşamında ilk kez sokağa çıkmış gibi bir duyguya kapıldı. Karşılaştığı insanlar arasında erkeklerle kadınları birbirlerinden ayırt etti. Önünden geçtiği kitapçı dükkanlarına takılıp kalıyordu ama bu kez özellikle daha önce aşağı gördüğü vitrinlere bakıyordu. Dağlar gibi yığılı duran, yakışık almaz konularla dolu kitaplardan rahatsızlık duymuyordu. Başlıklarını okuduktan sonra yoluna başını sallamadan devam ediyordu. Kaldırımda koşuşan köpekler hemcinslerine rastladıklarında sevinçle koklaşıyorlardı. Kiyen adımlarını ağırlaştırarak şaşkınlıkla onlara baktı. Hemen ayaklarının dibine küçük bir paket düştü. Genç bir çocuk paketin üstüne seyirtti. Alırken Kian'e çarptı ve özür dilemedi. Kian bakışlarını paketi açan parmaklara dikmişti. Paketten bir anahtar çıktı. Buruşuk bir kağıdın üstüne de bir şeyler karalanmıştı. Delikanlı yazıyı okuduktan sonra gülerek başını yukarı kaldırdı ve önünde durduğu binaya baktı. 4. kat pencerelerinden birinde bir kız havalandırılmak için çıkarılmış yatakların üstünden aşağı eğilmişti. Elini salladıktan sonra hemen geri çekildi. Anahtar da aynı hızda delikanlının cebine inmişti. Ne yapacak bu anahtarı? Bir hırsız herhalde. Hizmetçi kız anahtarı sevgilisine veriyor. İlk kavşakta önemli bir kitapçı dükkanı vardı. Kian dükkanı solunda bıraktı. Karşı köşede bir polis bir kadına hararetle bir şeyler söylemekteydi. Uzaktan tanık olduğu konuşma Kian'ın ilgisini çekti. Ne konuşulduğunu duymak istedi. Yaklaştığında konuşanlar ayrılıyorlardı. Polis çatlak bir sesle "Hoşça kalın" dedi. Kırmızı yüzünün parlaklığı güneşin altında bile seçiliyordu. "Hoşça kalın, hoşça kalın memur bey" diye yanıtladı kadın. Konuşurken ağzından tüklükler saçarak. Polis şişmandı, kadın da iri yarıydı. Kian gördüğü çifti unutamadı. Katedralin yanından geçerken kulağına yumuşak ve tuhaf sesler geldi. Eğer keyfin olduğu gibi sesine de istenciyle yön verebilseydi, şimdi bu tonda şarkı söyleyebilmek isterdi. Ansızın pislik düştü üzerine. Ürkü ve başını merakla sütunlar boyunca kaldırıp yukarı baktı. Yukarıda güvercinler guruldayarak birbirlerini gagalıyorlardı. Düşen pislikten ötürü hiçbiri suçlanamazdı. Kian 20 yıldır bu sesleri duymamıştı. Günlük gezintisine çıktığında her gün buradan geçerdi. Ama gurultuyu okuduğu kitaplardan tanıyordu. Başını onay anlamında sallayarak alçak sesle "Evet, böyle" dedi. Bir gerçekliğin kitaptaki özgün biçimine uyduğunu ne zaman saptasa böyle yapardı. Ama bugün bu onayın zevkine varamadı. Bir güvercin gelip hasta, zayıf gövdesi ve acıyla buruşmuş yüzüyle bir sütuna yerleştirilmiş olan Hazreti İsa'nın başına kondu. Onun yalnız kalmaktan hoşlanmadığını gören bir başka güvercin de hemen yanına geldi. Halka göre bu Hazreti İsa çok fazla acı çekmekteydi. Görenler onun diş ağrısı çektiğini düşünüyorlardı. Oysa gerçekte durum farklıydı. İsa büyük bir olasılıkla bütün gün boyunca güvercinlerin tepesinde aynı amaçla tepinip durmalarından bıkmıştı. Onları görünce kendi yalnızlığını düşünüyor olmalıydı. Oysa bunu düşünmek hiçbir işe yaramaz. Onun için düşünmemeli. Çarmıh da yalnızlığını düşünseydi canını kimler için vermiş olurdu. Evet, gerçekten de çok yalnızdı Kian. Kardeş artık hiçbir şey yazmıyordu. Paris'ten gelen mektuplara birkaç yıl karşılık vermeyince kardeşi de yazmamaya başlamıştı. Jüpiter'in yapma hakkına sahip olduğunu öküz yapamaz. Dipnot, belirli hakları belirli sınıflara özgü kılan Roma anlayışını dile getiren bir özdeyiş. George çok sayıda kadın ilişki kurmaya başladığından bu yana kendini Jüpiter sanıyordu. Kadınlara düşkün bir insandı George. Yalnızlığa dayanamıyor, onun içinde çevresinde kadınların bulunmasını sağlıyordu. Kian'ı da seven bir kadın vardı ama Kian onun yanında kalacak yerde kaçıp gitmişti. Şimdi de yalnızlığına yakınıyordu. Hemen geri döndü ve uzun, umut dolu adımlarla aynı sokaklardan geçerek evine yollandı. Acıma duygusunun etkisi altında adımları onun mizacına uygun düşenden daha hızlı bir tempoyla götürmekteydi. Şimdi Treyze'nin yazgısı elindeydi. Kendini ona duyduğu aşk yüzünden tüketmekte olan bu zavallı yaratığın kalan ömrünü karartıp kısaltabilirdi. Orta bir yol bulmak gerekliydi. Treyze'nin umutları boşunaydı. Kian'ın bir yaşam adamı olması olanaksızdı. Kardeşinin yeterince çocuğu oluyordu. Kian ailesinin devamı sağlanmıştı. Kadınların olaylara eleştirel gözle bakamadıkları söylenirdi, doğruydu bu. Birlikte oldukları insanı tanıyamıyorlardı bir türlü. Treyze onunla aynı evi paylaşmaya başladığından bu yana 8 yılı aşmıştı. Bu süre içerisinde Kian'ın yerine Hazreti İsa'yı baştan çıkarmaya çalışsaydı çoktan başarmış olurdu. Güvercinler yaşamlarının amacını ihanet edebilirlerdi belki. Çünkü onların yaşamlarında amaç diye bir şeyin varlığı söz konusu değildi. Oysa bunca çalışmanın yanında bir de kadın derdi. Bu bilimin özüne karşı işlenmiş bir cinayetten başka bir şey değildi. Evet, Treyze'nin bağlılığını takdir ediyordu. Kadının sınırlı gücünün yettiğini yapmaktan kaçınmıyordu. Kian hırsızlıktan ve dolandırıcılıktan tiksinirdi. Treyze'nin yararına olan bir şeyi esirgeyip onu dolandırmış durumuna düşmeyi aklının kenarından bile geçirmiyordu. 8 yıl boyunca onu bir kadından beklenmeyecek kadar sessiz bir aşkla sevmişti. Kian hiçbir şeyin farkına varmamıştı. Kadın ancak evlendiklerinden bu yana dilini tutamaz olmuştu. Şimdi Kian onun aşkından kaçmak için her şeyi yapacaktı. Bankasının iflas etmesinden mi korkuyordu Treyze? Peki o halde parasının hangi bankada olduğunu ona söyleyecekti. Üstelik Treyze bunu bilmiyor da değildi. Bir kez o bankada bir çek bozdurmuştu. Bankanın sağlam olup olmadığını soruşturabilirdi böylece. Biriktirdiği paraları Kiyen'e mi bağışlamak istiyordu? Peki, bu masum mutluluğu da verecekti Treyze'ye. Kadının vasiyetname yapmak için bir neden bulması amacıyla kendisi de bir vasiyetname düzenleyecekti. İnsanoğlu ne kadar az şeylerle mutlu olabiliyordu. Kiyen verdiği bu kararla Treyze'nin gürültülü ve aşırıya kaçan aşkının yükünü de sırtından atmış oldu. Gel gelelim zayıf bir günündeydi. İçinden de başarısızlığa uğramayı umut ediyordu. Gerçek aşk hiçbir zaman yatışmak nedir bilmez ve daha eskileri tümüyle ortadan kalkmamışken yeni dertlere kaynaklık eder. Kiyen o güne dek hiç aşık olmamıştı. Henüz hiçbir şey bilmeyen ama her şeyi öğrenmek üzere olan ve hem bilmenin hem de bilmemenin karşısında aynı karanlık korkuyu duyan bir erkek çocuğu gibi hissediyordu kendini. Kafası karışmıştı. İçinden bir kadın gibi gevezelik edip duruyordu. Aklına gelene doğru dürüst sınamadan sarılıyor, hemen ardından daha iyisini değil ama bir başkasını bulduğu için eskisini sonuna dek izleyecek yerde yarı yolda bırakıveriyordu. İki tasarımın egemenliği altındaydı. Bunlardan biri seven ve kendini veren kadına, ötekisi ise bir an önce çalışma bekleyen kitaplara ilişkindi. Evine yaklaştıkça içindeki bölünmüşlük de daha bir yoğunlaşıyordu. Aklıyla her şeyin bilincine tam olarak varıyordu ve çok utanıyordu. Aşkı hedef aldı ve ona en sert sözcüklerle saldırdı. Bu arada en çirkin silahlara da sarılmaktan çekinmeyerek Treyze'nin eteğini gündeme getirdi. Kadının cahilliği, sesi, yaşı, sözleri, kulakları bunların tümü de etkin rol oynadı. Ama sonunda asıl ağır basan etek oldu. Kiyen evinin önüne vardığında etek artık yakınlaşmış olduğu kitapların ağırlığı altında ezilip gitmişti. Neydi o düşündüğüm dedi kendi kendine. Yalnızlık mı? Ben yalnızım öyle mi? Peki ya kitaplar? Katları çıktıkça kitaplarına daha da yaklaşıyordu. Hole girdiğinde çalışma odasına doğru Ulusal Banka diye seslendi. Treyze yazı masasının önünde duruyordu. Kiyen, vasiyetnamemi düzenleyeceğim diye bir buyruk verdikten sonra kadın istediğinden de daha sert bir hareketle yana itti. Treyze onun yokluğunda yeni ve güzel üç kağıt çıkarmış, hepsine vasiyetname diye başlık koymuştu. Kağıtları göstererek gülmek istedi ama bütün yapabildiği hafifçe gülümseyebilmek oldu. Ben hep söylememiş miydim diye söze başlamak istediyse de sesi kısılıverdi. Neredeyse bayılmak üzereydi. Yakışıklı gencin onu kolları arasına alması üzerine yine kendine geldi. Yehuda ile Mesih. Treyze Kiyen'in yazdığı vasiyetnamenin önce bir yazım yanlışı ardından budalaca bir şaka, en sonunda da bir tuzak içerdiği kanısına kapıldı. Kiyen'in bankadaki ana parası olsa olsa evi 2 yıl daha geçindirmeye yeterdi. Treyze rakamı ilk kez gördüğünde masum bir ifadeyle bir sıfırın eksik olduğunu söyledi. Kiyen'in bir yazım yanlışı yaptığını inanmıştı. Kocası bir denetleme yapıp doğru yazıldığını saptadıktan sonra bu paranın 10 katını beklemiş olan Treyze acı bir düş kırıklığına uğradı. Peki neredeydi servet? Treyze genç ve yakışıklı adama kentin en güzel mobilya dükkanını açmak istiyordu. Vasiyetname yalnızca Gross ve annesi büyüklüğünde bir firmaya yetebilirdi. Treyze bunu kestirebilecek kadar içten anlıyordu artık. Haftalardan beri yatmazdan önce mobilyaların alış fiyatlarını hesaplamaktaydı. Kendine ait bir fabrika kurma düşüncesinden vazgeçmişti. Fabrika işlerinden bir şey anlamıyor, dükkanda kendisinin de söz sahibi olmasını istiyordu. Şimdi ise beyninden vurulmuşa dönmüştü. Grob ve karısı firması. Böyle bir tabela konması Treyze'nin başlıca koşullarından biriydi. İşe ancak Gross ve annesi çapında başlayabilecekti.